kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Mahinur Eğilmezler. Eserin adı Abdullah Öcalan'ı Nasıl Sorguladım? İşte Gerçekler. Yazarı H. Atilla Uğur. Türü röportaj. Kaynak Yayınları 13. basım Aralık 2011. Bu kitap 147 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Şubat 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. H. Atilla Uğur. Abdullah Öcalan'ı Nasıl Sorguladım? İşte Gerçekler. Sorgu görevlisi H.A. Uğur. Bak Apo, Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu ya da bu şekilde bu terör belasından vatandaşını kurtaracaktır. Ama önemli olan insanlarımız zarar görmeden bu işi halletmektir. Şiddetin durması, halkın güvenliğinin sağlanması esastır. Ama bunun için yasa dışı bir terör örgütüyle masaya oturacak da değiliz. Bu mülakatlar tamamen senin talebin üzerine ve karşılığında şu olacak, bu olacak pazarlığı olmadan gerçekleşmiştir. Sen şiddetin durmasını sağlayacağım, kendim için bir şey istemiyorum diyorsun. Sorgu başladığından beri hep bunu söyledin, öyle değil mi? Sanık A. Öcalan. Kesinlikle doğru. Ben size daha önce söylemiştim. Örgüt bana bağlıdır, beni dinler. Daha ilk gün devletimin hizmetindeyim derken kastettiğim bu işin bitirilmesi doğrultusunda ciddi adımlar atmamızdır. Türkiye'yi yönetenlerin ellerini güçlendirmek için ben öncelikle silahlı mücadeleye son verme ilanı yapmak istiyorum. Sizlerden tek talebim bunları yapabilmek için bana imkan sağlamanızdır. Terörle mücadelede hayatını kaybeden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize. Ön söz. Kürt sorunu, PKK terörü, Türkiye'nin son 30 yılının neredeyse üzerinde en çok konuşulan, yazılan ve yorum yapılan konusu oldu. Özellikle terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından ve İmralı Adası'na getirilmesinden sonraki süreç, başta ABD ve AB olmak üzere bütün dünyanın gündeminde. Her ülke bize ait bu probleme kendi gözlüğünden bakıyor. Haklı olarak ve menfaatleri doğrultusunda müdahale ediyor, akıl veriyor, fırsatını bulduğunda dayatıyor. Kısacası hem içeride hem de dışarıda bu konunun içinde olanlar oyunu kendi kurallarına göre oynamak için çaba sarf ediyorlar. Peki problemin tam ortasında bulunan, yıllardır binlerce insanını kaybeden, ana, baba ve ocaklarına ateşler düşen ülke ve millet olarak biz ne yapıyoruz? Yıllardır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletini bir kanser gibi yiyip bitiren, zaman zaman kılık değiştiren, içeriden ve dışarıdan dünyada hiçbir terör örgütüne nasip olmayacak kadar destek gören bu beladan insanımızı, geleceğimizi kurtarmak için hangi adımları atıyoruz? Özellikle bu soruların cevaplarını bulup hatalarımızı cesurca itiraf etmeliyiz. Birbirimizi suçlayarak işin içerisinden sıyrılma gayretinden vazgeçmeliyiz. Ve en önemlisi yapılacakları kararlılıkla ve kesintisiz yerine getirmeliyiz. Her ülke, her devlet kendi yaşamı, insanının geleceği mevzu bahis olduğunda her şeyi göze alarak gereğini yapar. Devlet ve millet olabilmenin bana göre birinci koşulu budur. Komşumuz İran, ülke toplaklarında bulunan PKK'nın yan unsuru PJAK oluşumuna karşı gereğini yapmaktadır. Kaldı ki PJAK teröristleri İran sınırları içinde İran vatandaşlarına ve devletine karşı eylem yapmamaktadır. Biz bu problemin en başından beri teşhis ve tedavi konularında büyük yanılgılar yaşadık. Ama en büyük yanlışımız halen devam ettirilen 2011 Ağustos APO görüşmeleridir. Abdullah Öcalan'ı iyi analiz etmeden, onu iyi tanımadan böyle bir işe girişmek, devletin terör örgütüyle pazarlık yaptığı görüntü ve gerçeğinden başka bir sonuç doğurmaz. Abdullah Öcalan'ın İmralı'ya getirilmesinden sonraki süreçle ilgili birçok kitap yazıldı. Hemen hepsini okuma imkanım oldu. Onlarla ilgili bir değerlendirme yapmayacağım. Ciddi devlet anlayışı gereği birebir yaşadığım bu konuda hep sessiz kaldım. Zaten doğrusu da buydu. Ancak kamuoyunda Ergenekon olarak bilinen ve ortalama zeka seviyesine sahip herkesin uydurma olduğunu anladığı Cumhuriyet ve Atatürk'le hesaplaşma gayretindeki bir dava nedeniyle deşifre olunca artık susmanın bir anlamı kalmadığını, millete olanları anlatmaktan kaçınmanın ihanetle eşdeğer olacağını anladım. Son Türk büyüğü ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmeye yemin etmiş bir Türk subayı olarak yaşadıklarımı kamuoyuna açıklamaya karar verdim. Döneklerden beslenme ve tetikçilere kadar birçok kişinin içinde bizzat yaşamadan kitap veya rapor adı altında ahkam kestikleri, tabiri caizse milletin beynini ifal ettikleri bir dönemde bu kitabın Türkiye'mizin geleceği açısından ve özellikle gençlerimizin farkındalıklarını sağlaması yönünden faydalı olacağına inanıyorum. Değerli okuyucunun şunu çok iyi bilmesini isterim ki, bu kitapta yazılan her şey benim birebir yaşadıklarımdır. Önemli olan insanımızın her şeyin farkında olmasıdır. Önemli olan Türk'ü ile, Kürt'ü ile bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geleceğe güvenle bakmasıdır. Bu kitabın yazılması için bana telkinde bulunan ve destekleyen birçok vatansevere, Cumhuriyet aydınına ve kaynak yayınları yönetici ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. H. Atilla Uğur, 8 Ağustos 2011, Silivri Esirevi. Not: Sorgu ve görüşmeler boyunca Abdullah Öcalan'a Apo şeklinde hitap ettiğim için kitapta da ondan Apo diye bahsettim. Ankara'nın Ayazı. 14 Şubat 1999 günü başkentte hava buz gibiydi. Akşam geç saatlere kadar bir kalpazanlık çetesiyle ilgili çalıştık. Saat 23 gibi yorgun argın Anıttepe'deki lojmanıma geldim. Yıllardır çilemi çeken hayat arkadaşım yorgunluk kahvemi getirdi. Bir iki söz edelim derken askeri hattın bulunduğu telefon çaldı. Bu telefon çaldığında hep tedirgin olmuşumdur. Çünkü özellikle gece saatlerinde pek hayırlı haberler gelmez. Telefonda teşkilatımızın 2 numaralı komutanının emir subayı vardı. Komutan 10 saniye sonra karşımdaydı. Sesi heyecanlıydı. Evladım, ekibinle birlikte hemen bu gece Bursa'ya yola çıkın. Allah utandırmasın, tarihi bir vazifeye gidiyorsunuz, dedi. Emri aldıktan sonra düşündüm. Bursa ile ilgili bir çalışmamız olup olmadığı hususu bir an aklımdan geçti. Sonra birden aklıma yıllardır mücadelenin tam ortasında bulunarak uzmanlaştığım PKK terör örgütü ve dünyada kovalamaca oynadığımız örgütün elebaşı geldi. Elimizdeki bilgiler APO'nun sona yaklaştığını gösteriyordu. Alınması an meselesiydi. Ama niye Bursa, bunu henüz çözememiştim. APO Suriye'den kaçtıktan, daha doğrusu kaçmak zorunda kaldıktan sonra Türk istihbarat birimlerince dünyanın hemen her yerinde aranıyordu. Tavşan kaçmaktan asla vazgeçmeyecekti ama yorulmuştu ve daha önceleri kendisine kucak açan yuvaların ağzı kapanmaya başlamıştı. PKK terör örgütü mensupları ise büyük bir moral bozukluğu içerisinde elebaşlarının akıbetini bekliyorlardı. Panik başlangıcı yaşadıkları telsiz konuşmalarından da açıkça belli oluyordu. Her biri terörle mücadelede kendilerini ispatlamış, terör örgütü ve başı ile ilgili alanda uzmanlaşmış, hepsi birer kahraman olan personelimle birlikte saat 1.30'da Ankara-Bursa yoluna çıktık. Sabah 6.30 sıralarında Bursa Gemlik Yolu üzerindeki Jandarma Bölge Komutanlığı'na geldiğimizde pistte bir Sikorsky helikopterin bulunduğunu gördüm. Sabah erken olmasına rağmen bölge komutanı makamındaydı. Yanına girdim, çok sıcak karşıladı. Ankara'dan gelen krip dolu bir sarı zarfı bana verdi ve helikopter emrinizde. Buradan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İmralı Adası'ndaki açık cezaevine gideceksiniz. Ben başka bir şey bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Dedi. Hiçbir fikrim yok komutanım, deyip müsaade istedim. İmralı Adası. Helikopter, kötü hava şartları sis yüzünden oldukça yükselmek zorunda kaldı. Yaklaşık 30 dakika sonra pilot yüzbaşı eliyle aşağıya işaret ederek geldik mesajını verdi. Adanın yukarıdan görünüşü elipsi andırıyordu. İneceğimiz yeri bulana kadar uzunluğu yaklaşık 6,5 kilometre olan adanın üzerinde alçaktan uçuş yaptığımızda gözlerime inanamadım. Adanın dört bir yanında mezra denebilecek 2-3 evlik yerleşim yerleri, sınırlı sayıdaki insanlar, buraların çevresinde koyunlar, keçiler, tavuklar, balık ağları vardı. Yerleşim yerlerindeki sınırlı sayıdaki insanlar helikopter sesiyle dışarı fırlamış, merakla bize bakıyorlardı. Arkadaşlarla yanlış bir adaya mı geldik diye birbirimize baktık. Neden sonra adanın kuzey ucuna yakın bir yerde futbol sahasına benzer bir alana indik. Adada bulunan Cezaevi Koruma Jandarma Karakolunun komutanı bizi karşıladı. Helikopter sesini duyunca tek inilecek yer olan düzlüğe koşmuştu. Sanırım adaya tarihinde ilk kez helikopter geliyordu. Karakol komutanı oldukça şaşırmıştı. Adanın sadece deniz ulaşımı vardı. O da cezaevi bünyesindeki İmralı 9 ve İmralı 10 adlı iki gemicikle sağlanıyordu. Müdürlük binası olarak kullanılan tek katlı uzunca bir binaya gittiğimizde önce kriptolu emri çözdüm. Yanımdaki arkadaşım, "Komutanım renginiz değişti," dedi. Evet, heyecanlanmıştım. 40 bin insanımızın kanından, kaybedilen onlarca yılımızdan sorumlu olan Abdullah Öcalan yakalanmış ve İmralı'ya getiriliyordu. Bize teslim edilecek ve tarafımızdan sorgulanacaktı. Devletin böyle bir görev için bizi seçmesi büyük bir onurdu. Arkadaşlarımızla birbirimize sarıldık. Bu tür sıra dışı olaylar sanırım insanın hayatında ya bir kez olur ya hiç olmaz. Arkadaşlarım ve ben kucağımızda şehitler vermiş, Mehmetçiklerimizi, arkadaşlarımızı kaybetmiştik. Bu bir savaşta olsa anlaşılabilir veya kabul edilebilirdi. Ama öyle değildi. Ülkemize bölücü terör musallat olmuştu. Bunca acıyı birebir yaşayan insanlar olarak örgütün başını bize teslim edeceklerdi. İnsanın aklından milyonlarca şey geçiyor. Gözümü kapattığımda kucağımda şehit olan Erzurumlu çavuşum Hasan'ı, yanı başımda can vermiş Rizeli Mehmetçiğim Hüsrev'i görüyordum. Sanki bana "intikamımızı al komutanım" diye bağırdıklarını duyuyordum. Ama biz Türk devletiydik. Nice haini aman dilediğinde affetmiş, geçmişe sahiptik. Biz adalet timsali bir milletin çocuklarıydık. Yasa ve hukuk ne diyorsa o uygulanacak, APO bağımsız Türk mahkemesinde yargılanacaktı. Açıktan kapalıya geçiş. İmralı Ceza ve İnfaz Kurumu'nun özelliği açık cezaevi olmasıydı. Bu durum bir emirle hemen kapalı ceza ve infaz kurumu şeklinde değiştirildi. Adada çok miktarda koyun, keçi, tavuk vardı. Bunlar milli sermayeydi ve hemen nakilleri sağlandı. İmralı 9 ve 10 gemicikleriyle adadan gönderildiler. Adanın kuzeydoğusundaki küçük iskelenin bulunduğu yerin çevresinde idarenin, mutfağın ve bunun gibi küçük yerlerin dışında kalınabilecek bir yer olmadığını gördük. Şimdi yıkılmış ve yerine yeni cezaevi inşa ettirdiğimiz yerde iki katlı bir bina vardı. Altında üç küçük hücre tipi oda bulunuyordu. Geçici olarak kullanabileceğimiz tek yer burasıydı. Bu arada havanın aşırı soğuk olması ve zaman zaman kar ve sulu kar şeklinde devam eden yağış her şeyi zorlaştırıyordu. Arkadaşlarımla ve adaya gelen diğer personelle toplantımızı yapıp kararlarımızı aldıktan sonra sabaha karşı bir yerler bulup dinlendik. Şanlı Poyraz geliyor. 16 Şubat 1999 günü öğlene doğru iskelenin bulunduğu yere takviye olarak güvenlik amacıyla gönderilen komando bölüğünü adeta birerli kolda yerleştirdik. Hava yine kötüydü, deniz dalgalıydı, görüş mesafesi de fazla değildi. Bekleyişimiz uzun sürmedi. Denizden önce şanlı bayrağımız, ardından da onun gönderine çekili olduğu Poyraz adlı hücum botumuz göründü. Yükü ağırdı. Yaklaşık 40 bir insanın kanından sorumlu terör örgütünün başını getiriyordu. Hem de bize teslim etmek için. Islak imza. Poyraz ağır ağır iskeleye yanaştı. Biz de uca geldik. Halat atılıp korkuluk uzatılınca hemen hücum bota bindim. Getiren kahramanlar ve Poyraz'ın güzide personeli bir an önce emaneti teslim etmek istiyor gibiydiler. Botun kıç tarafına doğru yürüdük. Bir kamerada Abdullah Öcalan ve yanındaki görevlilerle karşılaştık. Hadi inelim derken getirilen ekibin komutanı şuraya imza atmanız lazım dedi ve ekledi. Teslim aldığınıza dair. Sanırım hayatımdaki en büyük ve olabildiğince ıslak olan imzayı orada attım. Abdullah Öcalan'ın elleri kelepçeli, gözleri bağlıydı. Kafasında da çuval vardı. Ben bir kolundan tutarak hücum bottan indik. Sırtlarını bize dönerek güvenlik almış olan Mehmetçiklerimizin arasından 250 metre kadar yürüyüp hücre tipi odaların olduğu yere geldik. Hücum bottan indiğimizde kulağına doğru eğilip "Apo" dedim. Bir varmış, bir yokmuş. İlk sorgusunda bize destek amacıyla MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden hepsi de konunun uzmanı bazı arkadaşlar da gelmişlerdi. Özellikle MİT'ten gelen hanımefendi daha önceden de tanıdığım ve konunun piri olan biriydi. Keza emniyetten gelen arkadaşlar da öyleydi. Burada bahse konu hiç kimsenin ismini güvenlikleri nedeniyle yazmayacağım. Hücre tipi odalarda hazırlattığım yatağın üzerine oturduk. Sonra bütün dünya ve Türkiye kamuoyuna bilgi vermesi amacıyla mübarek bayrağımızın jandarma karakolundan iki bayrak getirtip hücrenin duvarına astırdım. Önünde önce çuvalı sonra göz bağını çıkardım. Apo çok tedirgindi. Önce beni asacak mısınız diye titreyen bir sesle sordu. Sonra ben devletimin emrindeyim dedi. Hani büyük lider, ölümden korkmayan adam imajı yakıştırıyorlardı diye düşündüm. Hemen ve anında teslim bayrağını çekmişti. Ona inanan, onun için kendini yakan, ölüme giden gencecik insanları düşündüm ve içim sızladı. Tabii kimse onun bu tavırları sergilediğini bilmiyordu. Sadece kendisini kurtarmak uğruna her şeyi söyledi, yeminler etti, sözler verdi. Halbuki kendisine fiziki ya da sözlü bir tek kötü muamele uygulanmadı. Katledeceğini sanıyordu. Göz bağını açıp fotoğrafını çektirmeden önce kendisine aynen şunları söyledim. Sen bir terör örgütünün elebaşı olarak şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin elindesin ve millet adına karar verecek olan Türk mahkemelerince yargılanacaksın. Biraz rahatladı. Apo hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanıyamamış, anlayamamıştı. Kendi örgütünün binlerce insana yaptığı gibi sorgusuz sualsiz katledileceğine inanıyordu. Bizi başka ülkeler ve kendi örgütüyle karıştırıyordu. Aynaya baksınlar. Yıllardır her fırsatta Türkleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni barbarlıkla, hukuksuzlukla suçlayan kişi, kurum ve devletler, önce aynaya, kendi geçmişlerine ve halen yapmakta olduklarına bakmalıdırlar. Özellikle terör örgütlerinin tehditlerine maruz kalan veya kaldığını iddia eden pek çok ülke, örgüt elebaşlarını veya mensuplarını her türlü yöntemi kullanarak yok etmiştir ve bunu en meşru hak olarak görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, APO'yu Kenya'da, uçakta veya İmralı'da yok edemez miydi? Elbette ederdi. Ama milletin ve devletin mayasında bu yoktu ve olmadı. Bazı aklı evveller şimdi Amerika sana teslim etti ve öldürmeyeceksin şartı koştu diyecekler. Yani APO'nun ayağı taşa takılıp düşse Amerika Türkiye'ye savaş mı açacaktı? Burada önemli olan teslim etti, şart öne sürdü falan değildir. Uluslararası bu tür konularda devletler her zaman işbirliği yaparlar, konunun uzmanları bunu bilirler. Önemli olan Türk devleti olarak bizim tavrımız ve tutumumuzdur. APO veya başka bir teröristle başka şartlarda, dağda, ovada, çatışmalı ortamda karşılaşsaydık hiç şansı olmazdı. Ama yakalanmış bir terörist için bu APO'da olsa uygulanacak olan hukuktur, yasalarımızdır. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Akşama doğru hücre tipi odalardan nispeten geniş olanına masa ve sandalye ile bir mülakat ortamı kurmaya çalıştım. Masanın duvara yakın tarafına APO'yu oturttum. Biz de diğer arkadaşlarla karşılıklı olarak oturduk ve sorgu faaliyetine başladık. Birinci ayrımın sonu sayfa 23.